Ayrım 28.
Bari ağzımıza atacak bir iki lokma bir şeyler olsaydı dedi. Şöyle bir dilim ekmek, bir parça peynir ama kocamanca bir parça olsun. Ya da sahanda yumurta ve biraz da kırmızı biber turşusu. O yani şu geçen gün yediklerimizden. Koli öfkeli öfkeli netso yeter dedi. Oysa Koli gayet halim selim bir adamdı. Faşistler dışında karıncalara bile acırdı. Peki peki anladık dedi Netso gülümseyerek ve sonra ekledi. Ben bu gece köye ineceğim ve yumurta olmasa da hiç olmazsa ekmek getireceğim. Neden ekmek için mi gideceksin köye diye protesto edercesine sorduk Koli ile. Hayır işim var diye kısaca karşılık verdi Netso. Biz de sustuk. İş sözünün gayet büyük önemi vardı. Madem ki iş ne olursa olsun kesinlikle yerine getirilmeliydi. Netso gitti ve bir saat sonra döndü. Getirdiği ekmek çok azdı. Başka zamanlarda bir kişiye bile yetmezdi ama şimdi üçümüzü de doyurması gerekiyordu. Akşam yemeğinden sonra kötümserliğe kapılarak yere oturduk. Ablukanın yarın da devam edeceğini öğrenmiştik. Netso birden emir verdi. Kalk! Komutan emirlerine refleksler bizde o derece güçlüydü ki sanki yay üzerindeymişiz gibi ikimiz birden fırladık. 1, 2, 3, 4, otur kalk diye başladı Netso bilinen jimnastik talimine ve başladık eğilip doğrulmaya, çömelip kalkmaya. Damarlarımızda kan daha hızlı dolaşmaya başladı. Isınmıştık biraz ama yorgun bir halde azıcık soluk almak için duvara dayandım. Netso yeniden üşümeyelim diye paltosuyla beni sardı. Sabah olmuştu. Öğleye doğru genç bir kız omzunda çapa bizim bulunduğumuz kulübeye doğru geliyordu. Koli ile ben tabancalara uzandık ama Netso hemen durdurdu bizi. Dostlarımızdan birinin kızı bize ekmek getirecekmiş fakat boşa çıkar diye söylememiş Netso bize. Kıza bir göz attım. Stoyko Petrova 18 yaşlarında güzel bir kızdı. Onların bağında onların kulübesindeydik. Kız parola şarkısını mırıldanarak geldi ve kulübeden yana hiç bakmadan biraz kazdıktan sonra dönüp gitti. Torbasını güya unutmuş bırakmıştı. Torbada taze bir ekmekle peynir vardı. Gündüzün sona ermesiyle abluka da kaldırılmıştı. Ama ne de olsa sığınağımızdan çıkmak için en azından 2 saat daha beklememiz gerekiyordu. Gece köydeki sesleri kulak kabartıyor, sabırsızlık içinde saatlerimize bakıyor ve yeniden sıcak bir bardak çaya ve hiç olmazsa sıcak bir ahıra can atıyorduk. Çıktık en sonra. Rodomirsi köyüne sokulup sadece yarım saat sonra sıcak bir yerde olmak çok kolaydı. Ama böylece polisin eline de kolayca düşebilirdik. Onun için Netso yol her ne kadar zor da olsa geceyi Çervenbayang'da geçirmemizi uygun buldu. Gecenin geç saatlerinde Batovların evine girdik. Lalka karşıladı bizi. Sadece iki sözle durumumuzu ve ne yapması gerektiğini anladı. Lalka çayı demlerken Netso birkaç lokma ekmek attı ağzına ve kendisine başka bir yatak aramaya yollandı. Üçümüz aynı yerde kalmamalıydık. Komutan daha güç olan yolu seçmişti kendisine. Biraz sonra Lalka bize sıcak sıcak çay vermeye başladı. Kinin verdi, aspirin verdi. Elimi yüzümü yıkamış, kuru temiz elbiseler giymiştim ve birden kendimi o kadar yorgun, o kadar bitkin hissettim ki haftalarca yastıktan başımı kaldırmayacağımı sanıyordum. Ateşim de vardı. Lalka beni kendi yatağına yatırdı, yorgan örttü üstüme. Gece 2-3 kez terledim, çamaşır değiştirdim ama sabah yola yine hazırdım artık. Ne zatüreye tutuldum ne de başka bir hastalığa. Soğuk algınlığından sonra doktorların teşhis koydukları hastalıklardan hiçbirine tutulmadım. Partizanlığın güçlükleri koruyordu bizi bu hastalıklardan. Gerginlik ve organizmanın seferber edilmiş bir halde bulunması en ağır soğuk algınlıklarını da en şiddetli soğukları da yenebiliyordu. 12. Bölüm. En sonra Koli ile bize yerleştik kış evimize. Todor dede ikinci katta iç avluya bakan odayı bize bıraktı ve benim sırt tüfeğini, 3 tabanca, 2 bomba, 2 de boş sırt çantasından ibaret partizan eşyamızı oraya yerleştirdik. Daha 3. günü kar yağdı ve adam akıllı kapadı bizi odaya. Ne çıkabiliyor ne de misafir kabul edebiliyorduk. Ancak ara sıra akşamüstleri bize ekmek getirmek ve bazı sorunlara danışmak için Gergo Dramitski ile Kliment Nikolov uğruyorlardı yanımıza. Fazla oturup kalmıyorlardı. Ayaküstü bir iki laf ederler, karın bir an önce kalkması dileğiyle çıkıp giderlerdi. Çünkü kar eriyip de yollar açıldı mı bizim gençlik örgütünü, parti örgütünü, vatan cephesi örgütünü topluyorduk. Ama öyle bir yağışlı hava başlamıştı ki hiç durmadan gece gündüz kar yağıyordu. Geceleri geç vakitler uykum dağıldığı zamanlarda sessizliğe gömülen evlere bakarak kendi köyümü düşünürdüm. Sözde kendi köyümdü, sözde eğri sokaklarını da, geniş bahçelerini de, belediye önündeki çamurlu meydanını da tanırdım. Ama insanları başkalaşmış, yepyeni insanlar olmuşlardı. 7-8 yıl önce burada ne parti örgütü vardı ne de İşçi Gençler Birliği. Ve hiç kimse kendi tarlacılığından, kendi evcezinden başka bir şey düşünmezdi. Oysa şimdi hayatları boyunca çalışıp kazandıklarını da, canlarını da tehlikeye koyarak, her şeyi göze alarak, yaşlı kimseler ve gençler partizanları kabul edip gizliyorlar. Yiyecek ve silah topluyorlar, sığınak kazıyorlar, kazak ve çorap örüyorlar, çarık dikiyorlardı. Evet, ülkemizdeki genel kalkınmaya katılmaktan geri kalmamıştı köyüm ve son saflarda yürümediği için övünebilirdim. Bir gün yılbaşından az sonra Clement uğradı Todor dedelere ve kardeşim Ivan'ın köye geldiğini söyledi. Demiryolu işçisi olan Ivan Üsküp'te çalışıyordu. Görüşmek ister misin onunla? İsterim dedim, acele ve dudağımı ısırdım. Kardeşlerimden Ivan'ı çok seviyordum ve çok iyi anlaşıyorduk onunla. Fakat başkaları buluşturacaktı bizi. Onun için kendimden başka onları da açıklamış olacaktım ona. Hakkım var mıydı buna? Anlaşılan Clement benim düşüncelerimi sezmiş olacak ki hemen bizden o, bizden RMS'ye üye. Sıcak bir sevinç sardı beni. Demek sadece benim köyüme değil, benim aileme de girmişti partimizin yüce gerçeği. Ivan'la ertesi günün akşamı gece yarısından sonra mezarlıkta buluşacaktık. Böyle uygun bulmuş Clement. Gece yarıları kimse uğramaz mezarlığa demiş. Her türlü olasılığa karşı bir tabanca sıkıştırmış Ivan'ın eline. Ivan benim Radomirsi'de kaldığımı bilmiyordu ve bilmemesi de gerekirdi. Onun içinde dolaşarak Muma tarafından yaklaştım mezarlığa. Alçak taş duvara geldiğim zaman paroloyu söyledim ve birden karanlıkta biri belirerek bana doğru yürüdü. Ivan'dı bu. Heyecandan paroloya karşılık vermeyi unutmuştu. Mitka sen misin? Ivan? Kucaklaşarak hiç konuşmadan bir hayli durduk bir mezar başında. Ivan yumuşak kalpliydi, merhametliydi. Çabucak yaşarırdı gözleri. Anamız sağ olsaydı. Üçüncü kez başladığı sözünü tamamlayamadan, ne dedim ben kendimi tutamayarak, ne olacaktı anamız sağ olsaydı? Belki de burada buluşmazdık bu akşam. Kim bilir, belki de haklıydı Ivan. Anam sağ olsaydı, herhalde şehre gitmezdim. Daha 4-5 yıl önce burada evlenip kalırdım. Şimdi belki de sadece çocuklarımı, çamaşırı, tavukları düşünürdüm. Bunları aklımdan geçirmek bile ürpertti beni. Kız arkadaşlarımdan çoğunun kaderi gerçekten acıklıydı ve işte bu kaderi değiştirmek için de binlerce kişi savaşıp güç olan yolları tutmuşlardı. Bütün ömrünü bir köle gibi geçiren anama üzülmüştüm. Önce babasının, sonra kocasının, daha sonra da çocuklarının kölesi olmuştu anam ve en basit, en ufak insanlık mutluluğu göremeden gözleri açık gitmişti. Çocuklarının büyüyüp yetiştiğini, eski dünyanın o bozuk düzeninin nasıl yıkılıp gittiğini göremeden gözleri açık gitmişti. Gidelim mezarına. Ivan koluma girdi ve yürüdük. İkimiz de biliyorduk mezarın nerede olduğunu. Ama bu akşam bir kimseye yaslanmak, bir kimsenin yardımını hissetmek ihtiyacı duyuyordum. Gecenin sessizliğini sadece bizim ayak seslerimiz, benim koruna koruna, Ivan'ın da ağır ağır basarak yürümesi bozuyordu. Rüzgar gökyüzünde bulutları kovalıyor, ay bazen kayboluyor, bazen de ölülerin ebedi istirahatleri süt beyazı ışıklarla aydınlatılıyordu. Anlat bakalım nasılsın, nasıl yaşıyorsun? İyiyim Ivan. Nerede yatıp kalkıyorsun, ne yiyip içiyorsun? Var her şeyim. Tehlikeli mi? Ve kesildi konuşmamız. Ne cevap verebilirdim sorularına? İyisi mi ben sormalıydım ona ve başladım şunu bunu sormaya. O çabucak cevap veriyor ve ara sıra sözümü keserek şöyle diyordu. Mitka, koru kendini. Bütün dünyayı düzeltemezsin sen. Kendini de düşün. Benim aziz kardeşim Ivan. Konuşmalarımız devam etti ama Ivan'ın her cümlesinde koru kendini diye kardeşçe bir yalvarış hissediliyordu. 2 saat sonra kalkıp gideceğim vakit kolundan saati çıkarıp bana uzattı. Fazla bir değeri yok ama vakti gösteriyor, doğru gidiyor, hiç geri kalmıyor, bana pek lazım olmuyor, al sen. Kardeşimin bu armağanı beni duygulandırdı. Boğazıma akan gözyaşlarımı gizlemek için saati alıp koluma takmaya başladım. Ivan elini cebine götürüp birkaç banknot çıkardı. Şu paraları da al. Ve çekindiğimi görünce sıkıştırdı elime. Bulunsun yanında. Bir şeyler alırsın kendine. Gereken bir şey. Ve koru kendini. Anladın mı? Onun bu vedalaşma sözleri, Mitka koru kendini, işittin mi? Demesi uzun süre kulağımda çınladı durdu. Ben tekrar yan yollardan dolaşarak bir saat sonra Todor dedelerin odasına geldim. Zorunlu olarak boş geçirmekte olduğumuz günler çok ağır geçiyordu. Elimizde bulunan birkaç kitabı tekrar tekrar, hatta üçer kere bile okumuştuk. Vaktimiz gayet boldu. Doğu cephesinde Kızıl Ordu, Hitler ordularını aralıksız olarak yenilgiye uğratıyor ve durmadan ilerliyordu. SSCB devlet sınırlarına yaklaşıyor ve her yeni adımda işgal altındaki halkların yakında kurtulma umutlarını artırıyordu. Bizde ilkbaharda geniş ölçüde bir partizan hareketine girişileceğini öngören faşist yöneticiler, gizli çalışan partilileri ele geçirmek, partizanları yakalamak, en aktif yatakları yok etmek için kış aylarından yararlanmayı kararlaştırmışlardı. Bu nedenle de tüm ülkede geniş ölçüde arama taramalara girişilmişti. Eski Lukovit ilçesinin temizleme hareketinde güdülen başlıca amaç her şeyden önce illegalleri yok etmekti. Bu amaçla polis köy ve kasabaları kısmi ve tam abluka altına alır, devrimci veya devrimcilerden yana olduklarından kuşkulandıkları kimselerin evlerine ani baskınlarda bulunur, yollarda aralıksız olarak polis kontrolü yaparlardı. Ve işte asıl böyle günler için Todor Dede koyunların ağılında 2 metre uzunluğunda, 1 metre yüksekliğinde ve 80 santimetre kadar genişliğinde bir sığınak hazırlamıştı. Üstü alaf döşeli bu sığınak pek öyle bulunabilecek gibi değildi. Oturarak 2 kişi sığabilirdi buraya ve işte bir gün Koli ile ikimizin üstüne sığınağın tahtası düştü ve büsbütün karanlık oldu içerisi. Çünkü bütün aralıklar da Todor Dede'nin yukarıya yığdığı samanla dolmuştu. İhtiyarın bizi buradan alıp yukarı odaya yatırması için gecenin geç vaktine kadar bekledik. Bu deliğin içinde 18 saat kalmak ilk bakışta o kadar korkunç değildi. Oldukça konforluydu. Kuru yerde oturmayalım diye altımızdaki tahtaların üstüne yeteri kadar alaf konmuş ve bir çerge döşenmişti. Fazla soğuk da değildi ama havasızlıktan boğulmak soğuktan çok daha tehlikeliydi. Fakat bütün bunlar ancak görünüşte böyleydi. İlk saatlerde belim tutuldu. Doğrulmak, belimi oynatmak, ileri geri hareket etmek istiyordum ama olmuyordu ki bu daracık yerde. Hava da yetmemeye başladı. Hayır, havasızlıktan boğulma tehlikesi yoktu. Yoktu ama yetmiyordu. Aç bir kimseyi doyurmak için sadece küçük bir lokma ekmeğin yetmeyişi gibi. Bana hava yetmiyordu. Sonra da bileklerim, dizlerim, kemiklerim, boynum, sırtım, her yerim sızlamaya başladı. Ağrısız sızısız bir yeri kalmamıştı vücudumun. Ve en korkunç olanı da karanlığa alışamıyordum hiç. Açıkken de, yumulu iken de gözlerimin önünde hiç durmadan renkli fişek ışıkları gibi bir şeyler uçuşuyordu. Çokçası çabucak kızıl ya da yeşil renge dönüştürdü bu ışıklar ve müthiş surette gözlerime batarlardı. Ve bu duygu bazen o kadar çok sezilir, o kadar derece gerçek olurdu ki tekrar parlayınca arkadaşımın yüzünü görebileceğimi sanırdım. Sonra da ikinci ya da üçüncü günde nemlilik başladı. Ağır ağır, hiç belli etmeden sokuluyordu içeri. Üstümüze, başımıza, iliğimize, kemiğimize işliyordu bu rutubet. Buz gibi donarak, ağrı ve sızıdan rutubetli soğuktan, yüreğimize çöken acıdan kıvrım kıvrım kıvranırdık. Todor Dede, ağıla genellikle gece saat 10'lara doğru inerdi. Dikkatle tahtaları kaldırırdı ve biz de güç bela doğrulurduk mezardan. Evet, daha ilk gün mezar dedik biz bu sığınağa. Gerçekten de birkaç gün içinde bu mezarda canlı ölülere benzemiştik. Sararıp solmuştuk adam akıllı. Derimize parmakla dokunduk mu hemen kaybolmuyordu parmağın izi. İçeride bütün gün biraz doğrulabilmeye, vücudumuzu biraz hareket ettirebilmeye can atıyorduk. Ama dışarı çıktığımız zaman her yerimiz tutulmuş, güçlükle kımıldayabiliyorduk. Sonra Todor dedenin ardından giderek serilirdik odaya çergeler üstüne. Müthiş sıkıntılı bir şekilde uyur ve kendi iniltimizden uyanırdık. Uykuda bile sessizce inliyorduk. Bilinci ve bilinçaltını o dereceye kadar koşullara uydurmayı başarmıştık. Sabahları saat 3.30-4'lere doğru ihtiyar odaya gelir, bizi dürter, biz de tembel tembel uykulu kafalarla kalkar, mezara giderdik ve bir hafta kadar bu hep böyle sürüp gitmişti. Hristina nine gündüzleri çoğu kez ağılda kendine bir iş bulur ve hepten yanımıza dikilip kimse duymasın diye sessizce lanet okurdu bu kara yazgıya. Çocukları diri diri mezara gömüyor diye bir akşam adam akıllı çıkışmıştı Todor dedeye. ''Bir şeyleri yok, bak ne yiğit onlar.'' diye karşılık verdi ihtiyar yapmacık bir dinçlikle. ''Hele orman yeşersin, göreceksin ne komite olacak onlardan.'' Sonra da artık doğal bir sesle ekledi. ''Kavidir insan canı, çok şeylere dayanır.'' Dayandık biz de. Sonunda açtı ilk yaz güneşi de. Terk ettik mezarı ve başladık yeniden bölgede dolaşmaya. Bir gece vakti Bato dedelere gittik. Lalka aracılığıyla İşçi Gençler Birliği, RMS İl Komitesi Sekreteri Grigor Vulev'le irtibata girmemiz gerekliydi. Bütün ev uykudaydı. Koli ile yavaşça içeri sokulduk. Lalka'nın kapısını çaldık. Ses veren olmadı. Kapıyı yokladık. Kilitli değildi. Açıp girdik odaya. Lalka bir yere gitmişti. Ben yatağa, Koli de yere yattı. Uyuduk. Sabahleyin Bato dede göründü pencerede. Yavaşça seslendim ona. Beni görünce yüzünde birden korku ile karışık öyle bir şaşkınlık belirdi ki ben de ürktüm. Ne vardı acaba? Hemen geldi odaya. ''Vay Ogiana, nasıl gelebildiniz bu gece?'' dedi ihtiyar elini alnına götürerek. ''Niçin? Ne var?'' ''Daha ne olsun, dün Lalka'yı tutukladılar. Vasil de polislerin elinden kurtulup kaçtı. Koli ile bakıştık. Şimdi ne olacaktı?'' Bato dede devam ediyordu. ''Beni 3 kere kaymakamlığa çağırdılar, sorguya çektiler. Yine gelebilirler, ne yapalım?'' Evi terk edemezdik. Mutlaka göz altındaydı ve ortalıkta aydınlanmıştı artık. Birinin gözüne iliştik mi silahlı çatışma hazırdı. Üçümüz biraz düşünüp taşındıktan sonra henüz erkenden sürüne sürüne saman yığınına gitmeyi kararlaştırdık. Bato dede samanın içinde bir yer hazırlayacaktı bize. Orada geçirecektik gündüzü. Biraz sonra Bato dede gidebilirsiniz diye işaret verdi. Biz samanın içine sokulup gizlendikten sonra o çocukları hakkında komşulardan bir şeyler bilip bilmediklerini sormak, biraz bakınmak için sokağa çıktı. Yarım saat sonra yanımızdan geçerek sözde kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. Kimseler görmemiş, yok gören duyan. Oğlu Vasil'in nereye kaçtığını söylemesi için ihtiyarı öğleyin tekrar çağırdılar karakola. Döndüğü zaman Bato dede saman yığınının yanına gelerek yine kendi kendine söylenir gibi ''Korkulacak bir şey yok, korkmayın. Lalka Lukovit kaymakamlığına götürülmüş. Şehirde başka bir tutuklanan yok.'' dedi. Şaşılacak derecede manevi bir güce sahipti Bato dede. Çocuklarından biri henüz tutuklanmış, öteki polislerin elinden kaçıp illegalliğe geçmiş, işte böyle bir anda bize yataklık edebilmesi, göz kulak olup yardım etmesi herkesin yapabileceği bir iş değildi. Hem öyle ki bizi gizlediği meydana çıkıverirse evi %100 ateşe verilecek, kendisi de çocukları da kurşuna dizilecekti. Üstelik çocuklarından biri artık polisin elindeydi. Yalnızca Bato dede değil, karısı da ellerinden gelen yardımı esirgemiyorlardı bizden. Gecenin karanlığından yararlanarak Panega'ya yollandığımız zaman içerisinde sıcak bir ekmekle suda pişirilmiş 10 kadar yumurta bulunan bir çıkın tutuşturdu elimize. Tan yeri ağrırken artık Lukovit yakınlarına gelmiştik. Koli ile birlikte Hristo Veliçkovlara gitmeye kararlaştırdık. Bato dedelerinkini tekrarlamamak için parolayı verdik ve 5 dakika sonra Veliçkov bizi bir odaya yerleştirdi. Hristo sabahleyin bankaya gitmeden önce, kendisi bankada çalışıyordu, bize kahvaltı getirdi ve karısıyla babasının, babası 60 yaşlarında bir ihtiyardı, öküzlerle tarlaya gideceklerini, bize kızları Veska ile oğlanın göz kulak olacaklarını söyledi. Veska, Lukovit Lisesi'nde öğrenciydi ve RMS üyesiydi, oğlan da ortaokulda öğrenciydi. Fakat ihtiyar gideli henüz bir saat bile geçmemişti ki evde bir telaş, bir vavela koptu. Veska yaş dolu bir yüzle ''Dedem öldü'' dedi. Biz artık her türlü olaya hazırdık. Çantalarımız sırtımızdaydı, silahlarımız tamamdı. Birbirimize baktık. Her ikimizin de gözlerinde ''Amma da şans, dün tutuklama, bugün ölüm'' diye aynı şey okunuyordu. Veska devamla şöyle dedi. ''Sokakta ansızın ölmüş. Siz kalamazsınız burada. Şimdi ev insan dolacak. Bunu biz de çok iyi anlıyorduk. Tavana çıksanız iyi olur.'' Vakit kaybetmeden içerideki merdivenden tavana çıktık. Kız kapıyı kilitleyip soktu cebine anahtarı. Tam 48 saat kalacaktık orada. Evin kapıları bütün gün herkese açıktı. İhtiyar kasabada hatırı sayılan bir insandı ve son bir saygıda bulunmaya gelip gidenler eksik olmadı akşama dek. Gece de eski bir geleneğe göre birkaç ihtiyar nine üzerinden kedi atlamasın, ölü hortlamasın diye yanında beklemeye kaldılar. Biz de bu yüzden inemedik tavandan. Çünkü ihtiyar nineler bizi merdivenden inerken gördüler mi, korkudan kıyameti koparırlar ve bütün kasaba üşüşürdü buraya. Bizim cin peri olmadığımız, illegal olduğumuz akıllarına bile gelmezdi. Gelse bile yüzümüzü görünce yanılacaklar, inanmayacaklardı. Çünkü bir ölü yüzünden farklı değildi yüzümüz. Todor dedelerin mezarından çıkalı çok olmamış, kendimize gelememiştik henüz. Sabahleyin avlu yine insan dolmuştu. Cenaze alayı saat 2'de mezarlığa yollandı. Ama biz ne de olsa geceyi beklemeliydik. Allah rahmet eylesin diyerek biz de can aşından, özel ekmekten yedik. Ve kasaba sokakları tenhalaşıp ıssızlaşmaya başladıktan sonra Rendak Yotolar'a gittik. Aynı gece oraya Grigor Vulev de geldi ve daha ilk bakışta başına bir şey geldiğini anladık. Yüzü sanki biraz uzamıştı. Kasketini indirdiği zaman da kafasının kan içinde olduğunu gördüm. ''Bu ne hal? Ne var? Ne oldu?'' dedik hepimiz birden. ''Yok bir şey'' dedi. Grigor zoraki gülümsemeye çalışarak ''Önemli bir şey yok.'' ''Görüyorum ben, bir şey yok ama başın kan içinde.'' ''Yoto, koş bir peşkire bir şişe rakı getir. Otur evladım sen de şu iskemleye'' dedi rendakların dinanine. Yarayı temizleyip sararken Grigor anlattı nasıl yaralandığını. Çervenbaryang'dan çıkıp Lukovit'e giderken yolda sivil bir vatandaş yetişmiş ona. Dürüstlüğünden kuşkulanmış ve belediyeye götürmek istemiş onu. Bu arada Dinanine rakı ile yarayı yıkayıp temizlemeye uğraştığı için Grigor acıdan yüzünü buruşturuyor ve şöyle anlatıyordu. ''Git yoluna be adam, bak işine de kazasız belasız ayrılalım birbirimizden.'' diyecek oldum. Ama o ''Seni anasını, seni gominiz seni, düş önüme gemiklerini kırarım senin.'' dedi. Baktım Balkan gibi bir herif, elinde de bir baston, vursa orada kalacağım. Başladım ben, ''Yapma, etme, ben kötü bir insan değilim, acele işim var, ne diye şimdi ta kasabaya döneyim?'' demeye. ''Öyle mi?'' diyerek kızdı herif ve birden indirdi kafama bastonu. Gözlerimden ateş çıktı ve önceden elimi tabancama götürmeseydim ikinci bir vuruşla beni yere serecekti. Ama o tekrar bastonu kaldırırken sıktım kafasına kurşunu, geberttim. Sonra üzerini aradım. Ne bir polis hüviyeti ne de silah vardı. Anlaşılan dik kafalı bir faşistmiş. Cephedeki zaferlerimizde kudurtmuş onu hepten. Grigor'un takadı kesilmiş, susmuştu. Alıp sığınağa götürdük kendisini. Birkaç gün yattıktan sonra ancak gece yolculuklarına çıkabildi. Bir hafta sonra Peko Takov, Thomas Stefanov, Netso Garvanski, Grigor Vulev, Vasil Simenov, Nikola Pelov ve ben yine Bay Yoto ve Dina ablaların evinde toplandık. Peko Takov, Çervenbaryang Parti ilindeki durum hakkında bilgi verdi ve BKP Merkez Komitesi'nin Anton Yugov tarafından imzalanmış bir numaralı genelgesini okudu. Bu genelgede bütün yurtseverlerin savaşa çağrılmaları görevi öne sürülüyordu. Nihayet kış dinlenmesi sona erdi. Düşmanla doğrudan doğruya savaşa yeniden başlayabilecektik artık. Bu oturumda İl Komitesi kadroları yeni görevlere göre yeni baştan bölüştürdü. Ben müfreze kurmayına alınmıştım ve daha o gece Grigor Vulev, Kurmay Başkanı Vasil Simenov, Çavdar'la birlikte Dobreski köyüne doğru yola çıktık.